Değerli izleyenler, Eğrisi Doğrusu programına hoş geldiniz. Geçen hafta Churchill'in bir sözünü suya uyarlayarak tekrarlamıştık. Bir damla kan, bir damla su. Şimdi bu programda da yine bir damla kan, bir damla su diyoruz. Konuğumuz Türkiye'nin önde gelen bilim adamlarından birisi. Uluslararası çapta, uluslararası literatürde, uluslararası indekslerde Türkiye'nin yüz akı isimlerinden birisi. Profesör Celal Şengör. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
İzin verirseniz sizi biraz daha yakından tanımak için biyografinizi bir izleyelim. Ondan sonra da bir damla kan, bir damla su sohbetine sizinle başlayacağız. Evet, Profesör Celal Şengör, kendisini yakından tanıyoruz.
1955 yılında İstanbul'da doğan Celal Şengör, 1973'te Robert Akademi'yi bitirdi. 5 yıl sonra State University of New York at Albany'den jeolog olarak mezun oldu. 1979'da master, 1982'de de aynı üniversiteden doktora aldı. 1981'de İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Genel Jeoloji Kürsüsü'ne asistan oldu. 1984'te Londra Jeoloji Cemiyeti'nin başkanlık ödülünü, 1986'da TÜBİTAK'ın bilim ödülünü aldı. Aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı'nda doçent oldu. 1988'de Neşatel Üniversitesi Fen Fakültesinden Şeref Bilim Doktoru payesi aldı. 1990'da Akademi Avrupa'ya ilk Türk üye olarak seçildi. Aynı yıl Avusturya Jeoloji Servisi muhabir üyesi, 1991'de ise Avusturya Jeoloji Derneği şeref üyesi oldu. Kültür Bakanlığı'nın Bilgi Çağı ödülünü kazandı. Ertesi yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı'nda profesörlüğe yükseltildi. 1993'te Türkiye Bilimler Akademisi kurucu üyesi oldu, TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliğine seçildi. Rusya Doğa Bilimleri Akademisi üyesi, Fransız ve Amerikan Jeoloji Dernekleri şeref üyesi Şengör, birçok uluslararası akademi ve kurum tarafından madalya ve ödüllerle taltif edildi. 2000 yılında Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi yabancı üyeliğine seçilen ilk Türk olan Celal Şengör, Collège de France, Oxford, Lodron Paris Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üniversitede misafir profesörlük yaptı. Özellikle yapısal jeoloji ve tektonik dallarındaki çalışmaları ile tanınan Şengör, 200'e yakın bilimsel makale ve mesleği ile ilgili 6 kitabın yanı sıra, tarih ve felsefe ile ilgili de 2 kitap ve 300'e yakın deneme yazısı yayınladı. Bu denemelerin bir kısmı Yapı Kredi Yayınları tarafından 1999 yılında Zümrüt Ayna başlığı altında kitaplaştırıldı. Şengör pek çok uluslararası dergide de editörlük ve yayın kurulu üyeliği yapıyor.
Celal Bey, çok özetledik. Bütün akademik kariyerinizi, ünvanlarınızı, üyeliklerinizi, aldığınız ödülleri verseydik program tamamını alacaktı. Benim halbuki biz sizden biraz havayı, suyu, denizi konuşmak istiyoruz.
Beni mahcup ediyorsunuz.
Çok estağfurullah, rica ederim. Şimdi efendim, Time dergisi biliyorsunuz bir özel sayı yayınladı. Evet. Ve kapağında da endişelenin, kaygılanın, hem de çok kaygılanın diyordu. Ekrana getirdi.
Evet.
Time dergisi öyle diyor ama burada hiç endişesizce havaya bir şeyler gidiyor.
Evet.
Ne diyor bu?
Şimdi efendim, Time dergisinin söylediği 1900'lü yılların ortalarından beri atmosferdeki bizim sera gazları dediğimiz gazlarda çok anormal bir artış oldu. Bu artış öyle ki dünyanın jeolojik tarihinde böyle bir artışı biz hiç bilmiyoruz. Dolayısıyla örnek alabileceğimiz bir geçmişte senaryo kalmadı karşımızda. Ne olacağı endişesine düştük. Ne olacağını da teorik olarak çıkartabiliyoruz. Olacak olan dünya ikliminin tamamen değişmesi, kutup buzlarının erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi ve bazı alanlar çölleşirken bazı alanlarda çok anormal yağışların artması. Yani bugün içinde...
Hatta bazı alanlarda buzullaşma olacakmış.
Evet.
Yani hem dünya daha ısınacak hem bazı yerleri buzullaşacak.
Evet.
Çok tuhaf bir şey değil mi?
Son derece. Yani iklim, bizim içinde medeniyetimizi geliştirdiğimiz iklim ortadan kalkacak. Yepyeni bir iklim ortaya çıkacak. Tabii bununla birlikte mesela deniz seviyesi yükselmesi çok önemli bir göçmen sorunu çıkartacak. Pek çok devletin
suyun
karşısına.
Bastığı yerdeki insanlar.
Tabii, değil mi? Mesela şeyi gözünüzün önüne gelsin, bugünkü Bangladeş'in olduğu yer. Değil mi? Bangladeş'in yarısı gidecek. O insanları nereye koyacaksınız?
Evet. Efendim, sera gazlarından bahsettiniz. Sera gazları nasıl ısınıyor?
Şimdi,
bu konuda grafiğimiz var.
Tabii efendim, sera gazları atmosferin içerisinde birikiyorlar ve atmosferin üzerinde adeta bir ayna yaratıyorlar. Burada gördüğümüz gibi. Şimdi gördüğünüz gibi güneşten enerji geliyor dünyaya.
Evet.
Bu enerji dünyanın çeşitli renkteki yüzeyleri tarafından değişik yansıtılıyor. Mesela okyanuslar enerjinin çoğunu soğuruyorlar, içlerine alıyorlar. Buna mukabil buzul kütleleri gelen enerjinin hemen hemen tamamını geri gönderiyorlar. Bu gelen enerjinin geri gitmesi esnasında,
yani o yüzden okyanuslar donmuyor, buzlar da erimiyor.
Evet.
Çok mantıklı
evet.
bir...
Evet. Buzlar arttıkça daha da soğutuyorlar ortalığı.
Evet.
Fakat bizim bugün karşımıza çıkan durum, atmosferde bu sera gazlarının birikmesi bir ayna görevi görüyor enerjiye. Enerji çıkamıyor, geriye geliyor. Dolayısıyla atmosferi ısıtmaya başlıyor.
Bu çok enteresan. Şurada eskiden sera gazları uzaya gidip kayboluyordu.
Evet.
Şimdi çarpıyor, aşağı
geri geliyor. Geri geliyor. Gene bir kısmı gidiyor. Fakat kalıyor. Bu sera gazları arttıkça dünyadan kaçan enerji azalıyor. Dünyanın atmosfere hapsettiği enerji artıyor. Dolayısıyla sıcaklık artıyor.
Bunun da temel sebebi karbondioksit.
Temel sera gazı karbondioksit. Karbondioksit emisyonu bugün dünyada en büyük sorunumuz. İklim açısından.
Evet. Karbondioksit emisyonu burada görülüyor.
Evet. Bakın, o kadar ilginç ki. Şimdi şurada son, bakın, 200 bin yıl. Şuraya geldiğinizde aşağı yukarı 300 bin yıl öncesi. Şimdi karbondioksit çeşitli oynamalar yapıyor. Fakat
200 bin yıl önce karbondioksitin şu miktarda olduğunu nasıl tespit ediyorsunuz?
Bu çok ilginç. Yani buzlarda karot alınıyor. Buzun içerisinde. Hava habbeleri hapsolmuş bunun içerisinde. Bu karotun içerisinden havayı alıyorsunuz. O havanın bileşimini ölçüyoruz.
Çünkü o hava 200 bin, 500 bin sene önceki.
Oraya girmiş hava. Buz katmanlarından, bunların buzun kalınlığından, katman sayısından hangi yıla ait olduğunu çıkartmak mümkün. Oraya bakıyorsunuz, diyorsunuz ki 200 bin sene.
Bakarak bu grafik çıkıyor.
Bu grafik çıkıyor ve bakın 20. yüzyılın içerisinde ne oluyor? Bu 20. yüzyılın, 21. yüzyılın sonlarına doğru bizim geleceğimiz nokta, biz şu grafiğe gelmiş durumdayız. Bu görülmemiş bir artış dünya tarihinde. Şimdi bu arttı, buralara geldiği takdirde biz ne yapacağız? Bunu bir sistem nasıl cevap verecek?
Evet.
Bunu da bilmiyoruz. Böyle bir sıkıntı da var. Yani
şimdi o vakit şu var. Burada tabii bilim felsefesi, ahlak felsefesi ile ilgili muazzam bir problem karşı karşıya. Bilimin, teknolojinin, sanayinin gelişmesi bela çıkarıyor.
Evet, kesinlikle. Fakat şimdi bilim diyor ki sanayiye, ben şunu yaptım. İşte şunu yaparsan şöyle makineler yapabilirsin. Şu kadar ürün elde.
Şu kadar kömür yakarsan demir şu şekilde erir.
Tabii.
Ama yaktığın kömür de işte bu gazları çıkarır.
Burayı yaratır.
Evet.
Buna göre insanlığın düşünmesi lazım. Çünkü bilim ne olacağını da söylüyor. Bakın dikkat edin, şunlar da olabilir diyor. Dolayısıyla bilimi kullanan kişilerin bilimi bilmeleri lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir sorun ortaya çıktı son yıllarda. Amerikalılar diyorlar ki ülkemizi yöneten kişiler ile bilimciler arasında köprü oluşturacak bir bilim bürokratları grubu lazım ülkeye. Bu bilim bürokratları politikacılara bilimcinin ürettiğini anlaşılır hale getirecekler ve diyecekler ki işte siz politikanızı çizin ama politikanızın sınırlarını lütfen bunlar içerisinde çizin.
Yani George Bush'a birileri gidecek, diyecek ki sen petrol sanayini destekliyorsun. Onlar da seni destekliyorlar.
Tabii.
Ama bu Kyoto protokolünü imzalamadığın zaman, bu petrol yakımı, kullanımı bu kadar devam ettiği zaman
fiyatı
şu
budur
geliyor diyecek.
Tabii, fiyatı
onu diyen yok mu şimdi?
Onu diyen var, fakat George Bush bu diyenleri uzaklaştırdı mevkilerinden, biliyorsunuz. Yani
işte o bilimle siyasetin ayrılmasının bir örneği.
Bunlar bir grup kuruldu Amerika'da. Bilimi savunun diye. Bu grup içerisinde Nobel ödüllüler var. Amerikan Bilimler Akademisi'nin, benim de üye olduğum Amerikan Bilimler Akademisi'nin pek çok kişisi var. Beni de davet ettiler. Amerikalı olmadığım halde beni de imza koy buna diye. Ben de imza koydum. Bunlar George Bush'a diyorlar ki bakın, senin kullandığın komisyonlardaki bilim adamlarını çıkartman, bilimi bilmeyen kişileri önemli mevkilere getirmen, hatta bir skandal da oldu biliyorsunuz bu konuda. Hiç ilimden bilimden anlamayan bir adamcağız bilim adamlarının Bush'a gönderdiği raporu edite etti ve en kritik yerleri çıkarttı rapordan. Daha sonra istifa etti.
Korkunç bir şey bu.
Evet. Daha sonra
bilim ahlakına,
İstifa etmek zorunda kaldı. Nereye gitti istifa edici bir adam? Exxon Mobil'e müdür oldu.
Nereden geldi belli oldu.
Evet.
Geldi yere gitti.
Evet, aynen.
Çıkar.
Aynen. Çok güzel. Evet. Çok güzel ifade ettiniz.
Efendim, burada ne diyorsunuz?
Şimdi bakın, bu dünyada aşağı yukarı orta çağdan beri soğuk sıcak dönemler. Bakın orta çağda da sıcak
şimdi
dönemler
var. Şimdi ben tekrar soracağım.
Buyurun efendim.
1400 yılında, 1870 yılında, 1350 yılında iklimin kaç derece olduğunu ne biliyorsunuz ki bu çıkıyor?
Yani. Efendim bir tarihi kayıtlar var. Mesela bazı kışlarda çok uzun sürüyor, ürün alınamıyor. Bazen çok sıcak yıllar geçiyor. Değil mi? Bu tip tarihi kayıtları bu tarihçiler yapıyorlar. Fransa'da bu konuda çok güzel kitaplar yayınlandı son zamanlarda. Şimdi bu kayıtlara bakmak suretiyle işte sıcaklıkların şu şekilde geliştiği görülüyor.
O maviler soğuk.
Maviler soğuk dönemler. Şimdi bir küçük buz çağı dönemi var biliyorsunuz. Orta çağda başlayıp 18. yüzyıl sonlarında biten bir küçük buz çağı dönemi var. Ondan sonra şuraya geldiğimiz zaman bakın sıcaklık artıyor.
20. yüzyıl.
Evet sıcaklık artıyor fakat bakın nereye fırlıyor. Şu gördüğünüz 2000. 2000'de sıcaklık nereye çıkmış? Son 5 yılda bizim bildiğimiz kayıtların elimizdeki kayıtlara göre en sıcak yılları yaşadık.
En
sıcak yılları yaşadık. Bütün dünyada bakın nasıl fırlıyor yukarıya doğru. Dolayısıyla bu Al Gore'un kitabından alınmış bir grafik. Bu bize biraz bunu düşünmemiz gerektiğini gösteriyor.
Evet. Bundan sonra grafiği getirelim. Burada ne diyorsunuz?
Şimdi efendim burada şu gördüğümüz grafik bizim için ilginç. Bize bu kuzey yarım kürede buz hacmini gösteriyor. Ve bu buz hacmini neler, hangi faktörler yönetiyor? Bir kere atmosfere yukarıdan gelen güneş enerjisi bunu yönetiyor. Bu da yörüngenin dairesizliğindeki sapmaları. Yani dünya güneşten ne kadar uzaklaşıyor, ne kadar yakınlaşıyor. Bunu gösteriyor.
Bir paralellik var.
Bir paralellik var. Bakın şimdi bunlar buz çağları. Buz çağlarında geliyor. Ondan sonra bir buzullar arası dönem var. Tekrar bir buz çağına giriyoruz. Tekrar bir buzullar arası döneme girerken bakın şurada alarm demişim ben.
Evet.
Burada birden bir sapma oluyor ve bu böyle bir sıçrama yapıyor. Bu buz hacminin toparlanamaması demek. Burada biz normal böyle gitmesini beklerken buz hacminin, buz hacmi toparlanamıyor.
Yani şöyle özetleyeyim mi? Bu grafiğe göre tarihte de buzlar biraz erimiş ama tabii tekrar toparlamış. Evet. Biraz erimiş, şimdi toparlayamıyor.
Toparlanamıyor. Şimdi toparlanamayınca ne oluyor?
Gold Stream karşımıza çıkıyor.
Aynen. Daha Bey, burada anlatayım. Şimdi Gold Stream gidiyor görüntüye. Değil mi?
Gold şimdi Stream. En hayati konuyu konuşuyoruz değil mi?
Evet.
En
dünya hayati ikliminin konu.
En hayati
en
konu.
En önemli yöneticilerinden birinin ortadan kalkması mevzu var. Şimdi bakın burada ekvatorda sıcak su yukarıya doğru geliyor ve Avrupa'yı yaşanır hale getiriyor. Avrupa'nın o güzel iklimini, İngiltere'nin güzel çayırlarını falan mümkün kılan.
Şimdi izin verirseniz ben burada bir şey göstereyim size. Şimdi Avrupa'yla Alaska, Grönland, aşağı yukarı
Labrador.
Aynı. Gabrador. Aynı düzeydiler.
Evet, aynı enlem. Aynı
enlemdiler.
Evet.
Ama Avrupa cennet gibi öbür taraf
kimse yaşamıyor.
Kimse yaşamıyor buz.
Buz.
Demek ki bu akıntıdan dolayı.
Evet.
Bu sıcak akıntı Avrupa'yı cennet yapıyor. Soğuk akıntı burayı da buz.
Buz gibi yapıyor. Çok güzel ifade etti. Şimdi.
Çok enteresan.
Bu akıntı buraya geliyor. Ve kutup üzerindeki buzlar hele kışın iyice dondukları zaman denizdeki suyu çekiyorlar, tuzu almıyorlar. Tuz dışarıda kalıyor. Tuz dışarıda kaldığı zaman ne oluyor? Burada yoğun bir su tabakası oluşuyor. Tabii buradan
çok
sürekli
tuzlu bir su
çok
tabakası.
Çok tuzlu, yoğun. Tabii buradan da hamamam su geldiği için bu sefer bu yoğun tuz tabakası çöküyor ve Arktik Okyanusu'ndan maviyi izleyerek Atlantik Okyanusu'na ve
bu
dünyaya.
Bu mavi yayılıyor. Soğuk ve tuzlu bir akıntı.
Evet. Evet. Dip akıntısı dediğimiz. Atlantik'in dip akıntısı bu. Bu buradan böyle bakın bütün dünyaya yayılıyor ve Pasifik ve Hint Okyanusu'nda ekvatoryal alanlarda tekrar ısınarak buraya geliyor. Burada ısınmasına devam ediyor. Yukarıya geliyor. Şimdi siz eğer Arktik'in donmasına mani olursanız, Kuzey Buz Denizi'nin donmasına mani olursanız,
nasıl mani oluyoruz? Karbondioksit gazı ısıtıyor.
Artıyor. Dünyamız ısınıyor. Eğer buz teşekkül etmezse bu sefer bu ağır tuzlu tabaka oluşmuyor. Oluşmadığı zaman siz buradaki bu soğutucuyu kapatmış oluyorsunuz. Şuradaki akıntı sistemi ortadan kalkıyor. Akıntı sistemi ortadan kalktığı an sizin çok güzel biraz evvel ifade ettiğiniz gibi buralar Labrador gibi oluyor.
Yani Avrupa çok buzul çağına doğru gidiyor.
Evet. Bir yeni buzul çağının tetiğini çekiyor.
Çok enteresan. Karbondioksit, sera gazları dünyayı genelde ısıtıyor.
Evet.
Sıcaklık artıyor.
Evet.
Tropikal iklim geliyor ama Avrupa'ya da buz çağını getiriyor.
Evet. Çok hakikaten çok enteresan. Evet, yani ben bu burayı buz gibi yapıyor. Belki Kent Şun'un bir makalesi vardı. Gaia, yani dünyamız endotermik midir diyor. Yani kendi ısısını ayarlama kabiliyetine sahip midir? Belki de böyle ayarlayacak.
Evet. Şimdi tabii buzulların erimesi, bu dediğiniz Gulf Stream denen sıcak ve soğuk akıntıların durması deniz seviyesini yükseltmiş.
Evet. Şimdi bak,
2002'ye kadar.
Evet. Şimdi deniz seviyesi, tabii buz denizden suyu alıyor, karalara hapsediyor. Çünkü katı halde tutabiliyor karaları.
Evet.
Ama siz buzları erittiğiniz zaman ne kadar su varsa buzlarda denize iade ediyorsunuz. Değil mi? Siz mesela bugün Antarktika'yı eritirseniz 60 metre yükselir deniz seviyesi.
Öyle mi?
Tabii.
Antarktika'da deniz seviyesini 60 metre artıracak kadar buz var.
Buz var. Grönland'ı eritirseniz buna 7 metre ilave edersiniz. Değil mi? Yani bizim
Ege bölgesi gitti. Su altında kalır.
Yani bizim Boğaz'daki Marmara, ev bile Ege. Gitti yani.
Gitti,
Boğaz Köprüsü de su altında kalıyor.
Boğaz Köprüsü de doğru.
Su altında kalıyor. Yani ikisini birden erittiğiniz zaman 60 metrede durur benim bildiğim Boğaz Köprüsü.
Evet.
O bile su altında kalıyor. E şimdi bizim başımıza bu geliyorsa Bangladeş'i düşünün.
Hindistan'ı düşünün.
Değil mi? Afrika'yı o delta düşünün. Alanlarını düşünün.
Körfezi.
Houston'u düşünün.
Houston gitti.
Yani değil mi? Belki bir beladan kurtulacağız.
New York tüm bitti zaten.
Tabii. Tamamen gidiyor.
Şimdi efendim
bu şimdi deniz seviyesi giderek yükseliyor. Bakın şu ortalama, bunlar çeşitli faktörler, hata paylarını görüyorsunuz. Fakat ortalama deniz düzeyi çeşitli şeyleri bir araya koyduğunuz zaman
yükseliyor.
Bakın şurada 25 milimetre, yani 2,5 santimetre zaten yükselmiş durumda.
Yükselmiş durumda. Yükselmiş. Bundan sonra ne olacak, onu da getirelim bakalım ekrana.
Şimdi bakın bu çeşitli varsayımlara göre.
Senaryolar.
Senaryolar değil mi? En kötüsü biz 20 santimde kalırız. En iyisi 20 santimde kalırız. 2100'e
yani
kadar.
Yani 2100 yılına geldiğimizde en iyi ihtimalle denizler 20 santim yükselmiş olacak.
Ama
Beşiktaş gitti.
Ama en kötü ihtimal neredeyse 1 metre.
1 metre.
1 metre. 1 metre yükselttiğiniz zaman Florida'nın yarısı gidiyor. Değil mi? Korkunç bir şey. Bu kadar insanı ne yapacaksın?
Marmara bölgesinin, Ege'nin,
tabii,
değil mi?
Bütün sahil bölgeleri, o güzel tatil beldeleri falan su altında kalıyor. Değil mi? Ne yapacaksınız? Şimdi bu bir kaba tahmin falan filan değil. Yani buzların erime hızını biliyoruz. Buzların ne miktarda suyu hapsettiğini biliyoruz. Erirlerse başımıza bu gelecek. Gayet açık. Şimdi aklımızı başımıza alıp düşünmemiz lazım.
Şimdi aklımızı başıma alıp ne düşüneceğimizi gelmeden önce siz bir de 40 bin her sene 40 bin tür yok olacak diyorsunuz.
Oluyor. Hayır, oluyor.
Oluyor ha.
Şu anda oluyor. Her sene 40 bin tür yok oluyor.
Yani 2008 yılına girdiğimizde şimdi var olan canlı ve bitki türlerinde
40 bin tanesi gidecek.
40 bin tanesi gidiyor.
Evet. Şimdi bu Taha Beyciğim, bizim jeolojik tarihten bildiğimiz en büyük evrensel yok oluş anlarından biri. Jeolojik tarih.
Dinozorların yok oluşundan daha büyük.
Daha büyük. Evet. Şimdi dinozorların yok oluşundan daha büyük bir yok oluş 250 milyon sene evvel olmuş. Yaşayan canlıların %85'i gitmiş.
Niye gitmişler?
Efendim onu bilmiyoruz. Şu anda benim bir öğrencim bunun üzerine bir tez yapıyor. Bizim bazı düşüncelerimiz var. Avrasya ile Gondwana dediğim işte Hindistan'ı, Avustralya'yı falan içine alan kıta arasında büyük bir okyanus vardı. Tetis. Biz bu Tetis'in doğudan kapalı olduğunu düşünüyoruz. Yani dünyada birbiriyle temas etmeyen iki tane okyanus olduğunu düşünüyoruz.
Evet.
Ve bu Tetis içerisinde anoksik şartlar oluşuyor. Bugünkü Karadeniz gibi. Sirkülasyon olmuyor. Anoksik şartlar oldu.
Gulf Stream durursa ne olur konuştuk. Onun gibi bir şey oluyor o zaman.
Onun çok beteri oluyor.
Çok beteri.
Onun çok beteri oluyor. Ve siz biliyorsunuz bugün Karadeniz ters dönerse siz ve ben şu anda konuşmaya devam edemeyiz.
Karadeniz İkiden, ters dönerse ne
demek bu? Karadeniz'in içinde tabakalı bir su kütlesi var.
Evet.
Dibi zehirli gazlarla dolu. Bu bir ters dönerse ve bu zehirli gazlar atmosfere saçılırsa Karadeniz 60 metre civarında canlı bırakmıyor. 60 kilometre civarında.
Ters dönme var. İhtimali bilimsel olarak
var. Nedir? Var.
Yani onlar yoğun olduğu için altta kalması
altta
gerekmez.
Altta kalır
mi?
Ama mesela çok büyük bir deprem, çok büyük bir fırtına. Değil mi? Bunları tetikleyebilir. Tetikleyip de
aşağıdan depremi yani, vurunca yukarı çıkar.
Bir sirkülasyon yaratması lazım. Böyle bir sirkülasyon yaratıldığı an, yani Karadeniz ters döndüğü an 60 kilometre çevresi
bitti.
Sıfırlanıyor. Siz ve ben burada birdenbire susarız. Böyle bir şey olursa. Şimdi Tetis de bunun biz çok daha büyük boyunun olduğunu düşünüyoruz.
Geçmişte evet.
Evet. Şimdi onun üzerinde çalışıyoruz.
Evet.
Ne yapabiliriz diye.
Şimdi efendim bir taraftan da hiç durmadan doğuruyoruz patır patır. Ne diyor bu?
Evet, vallahi tabiciğim çok güzel ifade ettiniz. Şimdi bakın şu dünyanın insanların oluştuğu zaman dünya nüfusunu burada maviyle göstermişiz. Şuraya bakın şu sıçrama var ya. Şu sıçrama.
19. yüzyıl orası.
19 ve yani hemen hemen şuradan itibaren 20. yüzyıldan sonra ne olacak? Şu 19. son 100 sene içinde ne hale gelmiş dünya nüfusu? İnanılmaz.
Son 100 sene içerisinde nüfusumuz şuradan fırlamış.
Evet gitmiş. Yani bakın 2. Dünya Savaşı bittiğinde dünya nüfusu yani sizler çocukken 2,5 milyar. 6 milyar oldu. Ve Allah uzun ömür versin. Siz herhalde çok yaşlı bir dede olduğunuz zaman 9 milyar göreceksiniz. Ya inanılmaz bir şey. Ve ilginç olan, şimdi bakın şu dünya nüfusunun artışı.
Evet.
Bakın burada da sera gazlarımız var değil mi? Metan var. Ve şey var, karbondioksit var. Şimdi bakın ne kadar benziyor.
Dünya nüfusu arttıkça sera gazları da artıyor. Artıyor.
Emisyon artıyor. Tabii kullanan çok artıyor çünkü. Otomobiller artıyor. Değil evet. mi? Çin 5 tane Volkswagen fabrikası çalışıyor Çin.
Efendim Çin'in nüfusu 1 milyar. Her aile bir araba alsa 2,5 milyon araba.
Siz bilmiyorum Çin'e hangi sıklıkta gidiyorsunuz. Ben 1980'de
ben bir defa gittim.
Ben 1980'de ilk defa gittim. Ondan sonra hemen hemen her iki yazda bir ortalama Çin'e gittim ben. Tabii inanılmaz bir şey. Yani ben ilk gittiğimde bir tek Komünist Partisi'nin otomobilleri vardı. Herkes bisikletle dolaşıyordu. Şimdi herkesin altında bir Volkswagen. Bütün trafik tıkanıyor Pekin'de. Velaket.
Evet. Bir de kırsal kesim felaket, büyük felaket var şimdi. Şimdi efendim Türkiye'ye neler olacak? Burada bir ara verelim.
Memnuniyetle.
Değerli izleyenler, bu felaketli gidişte Türkiye'nin başına neler gelecek? Bir ara veriyoruz, aradan sonra devam edeceğiz. Değerli izleyenler, geldik. Türkiye'nin başına neler gelecek? Türkiye nereye gidiyor? Bu küresel ısınma, dünya iklimindeki değişme, kuraklaşma, çölleşme, buzullaşma, dünyanın başına gelen şeyler Türkiye'ye neler getirecek? Buyurun efendim, ne diyor?
Efendim bu biraz önce bahsetmiş olduğumuz iklim değişmeleri dediğim gibi dünyadaki yağış örüntüsünü de değiştiriyor. Şimdi burada mavi gördüğümüz yerlerde yağışlar artacak. Buna mukabil turuncu olarak gördüğümüz yerlerde yağışlar azalacak. Dikkatinizi çekerseniz zaten yağışlar az oldu. Mesela burası Sahra'nın sahil bölgesidir. Evet. Sahel denen yerdir. Evet. Demek ki burada azalıyor. Demek ki burada orman geri çekilmek zorunda. Buna mukabil mesela Avrupa'nın batısında yağışlar artıyor. Asya içlerine doğru gittiğimiz zaman yer yer yağışlarda artış, yer azalış var. Şimdi Türkiye'ye gelirsek, bakın şu Türkiye'nin detayı. Türkiye'miz burada. Efendim bir kere Karadeniz bölgesi biliyorsunuz zaten çok yağış alan bir yerdir. Yağışlar artacak. Yani burada heyelandı bilmem neydi falan filan daha çok bela olacak milletin başına. İstanbul civarında yağışlar artacak. İstanbul'un su sorunu kısmen halledilebilir. Fakat bizim zaten başımıza bela olan Toros bölgesi, İç Anadolu bölgesi gibi yerlerde
Orta Karadeniz, Ege.
Ege yağışlar azalıyor. Yağışların azalması demek bizim zaten 1950'li yıllardan itibaren kumulların harekete geçtiği, çölleşmenin ciddi boyutlara ulaştığı, mesela Konya Ovası çok sıkıntı çekecek.
Susuz. Kumulların harekete geçtiği ne demek?
Efendim, kumullar biliyorsunuz rüzgarın oluşturduğu yer şekilleridir. Rüzgarın biriktirdiği kumlardır. Bunlar üzerinde bitkiler falan filan oluşmaya başladığı zaman hareket edemez hale geliyorlar. Çünkü serbestlikleri yani kum savrulamıyor.
Bitkiler onları tutuyor.
Değil mi? Ama siz bitkileri öldürmeye başlarsanız bunun üzerinde kumul tekrar harekete geçer. Kumulun harekete geçmesi demek mesela
çöl fırtınaları.
Çöl fırtınaları fırtına olmadan yavaş yavaş kumul ilerler. Ve mesela Baltık'ta falan köyleri ezip geçmiştir. Ezip geçmiştir, içine almış, yok etmiştir köyü. Bu şekilde bizim Konya Ovası'nda rahmetli Sırrı Bey bazı kumulların harekete geçti.
Sırrı Bey?
Erinç. Sırrı Erinç.
Ha, bizim Mesut, coğrafya.
Evet, değil mi?
Herkesin okuduğu.
Sırrı Erinç. Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük iki yer bilimciden biriydi. Bir tanesi İhsan Ketin'di. Bir tanesi Sırrı Erinç. İkisi de arkadaş bunlar zaten. Sırrı Bey.
İkisini de saygıyla rahmetle anıyoruz.
Nur için de
İki büyük adam.
Evet. Sırrı Bey buna dikkat çekmişti Konya'da. Kumullar yürümeye
hangi başladı. Hangi yılda?
Dikkat. 1960'lı yıllar.
1960'lı yıllarda ama dikkat çekti.
Evet.
40 yıl önce. Evet. Şimdi başımıza geliyor.
Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve tabii mesela bizim Güneydoğu Anadolu'dan siz biliyorsunuz sorunları. Biz susuz yerlerimize su götürmeyi planladık, suyu götürdük. Ama suyu götürdüğümüz zaman su bize neler yapacak?
Harran Ovası.
Mesela.
Anlatın bize.
Şimdi suyu siz kurak bir yere götürdüğünüz zaman su ne yapar?
Haran Ovası 5000 yıl, 10000 yıl, 50000 yıl kurak.
Evet.
Şimdi
barajlarımızı yaptık.
Barajlarımızı yaptık.
Suyu bastık.
20-30 kilometre yerin altından tüneli açtık ve suyu bastık.
Suyu bastık biz buraya. Şimdi suyu siz buraya bastığınız zaman toprağın içerisinde yüz binlerce yılın biriktirmiş olduğu tuzlar var. Değil mi? Bunlar yağmurlarla yüzeyden toplanıp toprağın içerisine giriyorlar. Toprağın içerisinde çeşitli yerlere yerleşiyorlar. Şimdi siz bu suyu bastığınız zaman ne oluyor? Buharlaşmayı da arttırıyorsunuz. Buharlaşmayı arttırdığınız zaman su toprağın içinde mevcut olan tuzu çekiyor, yüzeye getiriyor. Yüzeye geldiği zaman su gidiyor. Ama tuz gidemiyor.
Tuz buharlaşamıyor ki.
Buharlaşamıyor. Dediğiniz gibi bir tuz kabuğu oluşturuyor. Dağ bey bu oluştuğu zaman toprağı bir daha da bilemiyorsunuz. Onun için ne kadar su vereceğinizi, hangi tür tarım yapacağınızı çok iyi bilmeniz lazım. Eğer bunu bilmezseniz, siz kurak bir alana gereğinden fazla tuz su basarsanız bu su o alanı çok kısa zamanda kullanılamaz hale getirir.
Onun için de bu damla sistemi falan diyorlar değil mi? O usulle sulamak lazım.
Ya ben onları bilmiyorum yani nasıl yapılma. Ama şunu yapmanız lazım. Siz diyeceksiniz ki ben toprağımın türünü biliyorum. Toprağımın derinliği.
Yani çiftçi vatandaş diyecek ki Konya'da ve Haran Ovası'nda evet. Benim toprağım şu. Bilmiyorsa evet. Gidip öğrenecek.
Gidip ona bunu söyleyecek bir kurumun olması lazım. Yani biz çiftçiden bunu bekleyemezsiniz.
Evet, tabii.
Gidecek diyecek ki kardeşim adresim şudur. Türkiye'nin şurasında yaşıyorum. Lütfen toprağım hakkında bana bilgi verin. Hangi tür tarım yapmalıyım? Bu tarımı ne şekilde sulamalıyım? Bu konuda bana bilgi verin. Ülkenin ekonomisine beni entegre edin. Bu şekilde.
Tabii bunda oradaki üniversitelere, tarım il müdürlüklerine falan büyük görev düşüyor.
BTA gibi,
ama siz bir bilim adamı diyorsunuz ki olarak felaket geliyor.
Evet.
Felaket geliyor.
Evet.
Efendim bir de çok konuşulan bir husus Konya Ovası'nda yeraltı suları o kadar çekildi ki bu da ayrı bir felaket meydana getiriyor. Tuz Gölü Konya'daki yeraltı sularının içine dalıp orayı da çölleştirebilir.
Çölleştiriyor zaten.
Ve o nasıl oluyor?
Oradaki şimdi Konya Ovası'nın altı karstiktir.
Ne demek? Ve
bu şu demektir. Kireç Taşı ile Obruk bölgesini düşünün. Yani hemen Tuz Gölü'nün güneyi geniş alanlarda yatay tabakalı kireç taşları var. Geniş. Bu yatay tabakalı kireç taşları yağmur yağdığı zaman eritir. Bunların içerisinde yeraltı nehirleri oluşur. Bu yeraltı nehirlerinin yüzeyle temas ettiği kuyular vardır ki bunlara bizim halkımız obruk adını vermiş.
Yani yeraltı suları da yağmurdan oluşuyor.
Tabii.
Arzın ben... merkezinden gelmiyor.
Hayır efendim tabii. Yani arzın merkezinden gelen su var. Volkanlardan çıkıyor.
O başka.
Ama o başka. Yani bizim Konya Ovası'nda kullandığımız su bize tabiatın yukarıdan gönderdiği su.
Evet.
Şimdi siz eğer bu suyu hatalı kullanırsanız
çok çekersiniz.
O suyun bileşimine etki edersiniz. Suyun mevcudiyetine etki edersiniz. Suyun oluşturduğu yapıların bozulmasına etki edersiniz. Obruklar daha hızlı çökmeye başlar. Başladı da zaten. Konya Ovası'nda bir sürü yeni obruklar çöküyor. Dolayısıyla yer altı
su dolayısıyla sistemi. Şehir merkezinde bir takım binalarda heyelan gibi çöküntüler de meydana geliyor. Gelebilir.
Konya şehri neyin üzerinde oturuyor bilmiyorum. Açık evet. Benim size söylediğim obruk yaylasıyla ilgili. Evet. Obruk yaylası gayet iyi biliyorum ne olduğunu.
Jeolojik çünkü, olarak
evet, inceledim. Jeolojik olarak beni çok ilgilendiren bir yer. Benim ilk yayınım karst hakkındadır. Biliyorsunuz Türkiye dünyanın en önemli karst bölgelerinden biridir. Yani kireç taşının bol olduğu suların yüzeyde kalamayıp yer altına çekildikleri, yer altı sistemleri oluşturdukları. Mesela Toroslara, Kestene, bilmem nereye, efendim Elmalı Ovası'na yağmur yağar. Bu yağmur Antalya'dan çıkar. Yer altından geçer, Antalya'dan çıkar. Mesela boya deneyleri yapılmıştır 70'li yıllarda.
Öyle mi?
Tabii yukarıdaki düdenlere su verilmiştir. Boyalı, Antalya'dan çıkmıştır sular. Antalya şehri biliyorsunuz, traverten dediğimiz,
evet.
Kireç taşından oluşan bir kaya üzerine oturur. Dibi delik deşiktir. Antalya'da çok yakın zamana kadar kanalizasyon yoktu. Suyu de çünkü yeri kazdınız mı, altta bir mağaraya geliyordunuz. Oraya veriyordu millet bizim. Oraya verilenlerle denizden çıkıyordu ileride. Dolayısıyla böyle bir sistem...
Çok sıkıntılı, jeolojik olarak da sıkıntılı bir coğrafyadayız biz.
Hem sıkıntılı hem değil. İyi bilirseniz çok iyi kullanma imkanı.
Su deposu orada.
Mesela efendim Viyana'da, bulunmuşsunuzdur Viyana'da. Viyana'da musluğu açtınız mı, dünyanın en güzel suyu akar. Evet. O kadar güzel su akar ki bir Amerikalı Viyana'da bir apartman satın almış. Olduğu gibi. Musluklarını açmış. Şişeleri doldurup Amerika'ya satmaya başlamış. Bu su nereden geliyor biliyor musunuz? Alplerdeki karstik sistemlerden.
Allah Allah.
100 kilometre ilerden. Ve 1870'li yıllarda Viyana'da biliyorsunuz büyük tifo salgınları oluyordu. Çünkü Viyana adi kuyu suyu kullanıyordu. Kuyuların üzerinde mezarlıklar var. Birkaç kişi tifodan ölüp gömüldüğü zaman su bunların üzerinden geliyor direkt kuyulara. Ve müthiş tifo salgınları oluyordu. Jeolog Edward Suess gelmiş gitmiş en büyük jeolog adam bu konuya el atıyor. Ve belediye başkanına diyor ki bu böyle devam edemez. Bizim diyor temiz su getirmemiz lazım. Nereden gelecek diyor belediye başkanı? Alplerden 100 kilometre ileride. Andreas başkanı Andreas Zelinka belediye başkanı yaşlı bir adammış. Suess sen delirdin demiş.
Delirdin diyor.
Fakat belediye başkan yardımcısı Kayetan Felder çok marifetli bir mühendis. Felder diyor ki benim aklıma yattı. Viyana'nın şansı zavallı Andreas Zelinka ölüyor. Kayetan Felder belediye başkanı oluyor. Hemen gidiyorlar imparatora. Diyorlar ki bakın efendim diyorlar. Sizin Alplerde ailenin bir varlığı var.
Evet.
Kaiserbrunnen müthiş bir pınar. Evet,
toparlayın bir şey.
Siz diyorlar şeye hediye eder misiniz Viyana halkına? Ettim diyor. Evet. Su geliyor.
Hamidiye suyu gibi bir şey.
Evet, evet.
Su geliyor. Şimdi bir ara veriyoruz. Aradan sonra hocama şunu soracağım. Peki ne yapalım? Evet, aradan sonra bizi izliyorsunuz. Değerli izleyenler programımızın sonuna geldik. Son noktaya koyacağız. Profesör Celal Şengör'e. Peki ne yapalım? Onu soracağım. Ne yapalım?
Efendim şunu da başlayalım isterseniz. 1964 Nobel Biyoloji Ödülünü genetik kodu okuduğu için alan Jacques Monod bir kitabı var. Rastlantı ve Zorunluluk diye bir kitap. Hmm. Onun en sonunda diyor ki bilebildiğimiz kadarıyla diyor. Bu evrende yalnızız. Ona göre sorumluluğumuzu sahiplenelim. Şimdi bizim sahiplerimiz.
Benim ben ne yapacağım? Özel hayatımda bana sokaktaki kere, vatandaşa ne diyorsun?
Sokaktaki vatandaş olarak bir, suyunuzu çok idareli kullanacaksınız. Suyu ziyan etmeyeceksiniz. Enerjinizi çok dikkatli kullanacaksınız. Bunu ziyan etmeyeceksiniz.
Enerji dediğiniz odanın lambası
dahil. Herhangi bir şey. Isınmanız, odanızın lambası. Çünkü bunlar da...
Kullandığınız araba.
Tabii, petrolle geliyor, suyla geliyor. Ha, arabaya mümkün olduğu kadar binmeyeceksiniz. Otobüs kullanın. Metro kullanın. Her tarafa arabayla gitme alışkanlığından vazgeçelim. Yürüyün. Bir kere sağlığınız için iyi. Yürüyebildiğiniz kadar yürüyün. İstanbul'da yürünecek mahalleler yaratalım. Biz İstanbul'u Amerikan şehirlerine çevirdik. Yürünecek yerler azaldı. Bunları arttıralım. Ve ondan sonra da politikacılarımıza diyelim ki biz bu konuda dertliyiz. Lütfen siz bize öncü olun. Bazı tedbirler alın. Mesela
toplayın şu bilim adamlarını.
Bir kere bilim
bilenlerle
adamlar,
konuşun.
Tabii. Bilenlerle konuşun. Kyoto'yu imzalayın. Ama
Kyoto'yu imzalayın.
Kyoto'yu
o kesin bir yük getirecek. İşsizlik.
Ve dediğiniz gibi bize bir bu yükün gelmemesi için bize deyin ki milletçe bir seferberlik yapalım. Kyoto'yu imzalıyoruz bu gezegenimizi kurtarmak için. Evimizi kurtarmak için. Ama evimizi kurtarırken evimizde aç kalmak da istemiyoruz. Dolayısıyla ne yapalım? Buna göre tedbir alalım. Tarımımızı buna göre ayarlayalım. Sanayimizi buna göre ayarlayalım. Değil mi? Hedef seçelim kendimizi.
Adeta hayat tarzımızı buna göre ayarlamamız
evet, çok
gerekiyor.
Çok güzel ifade.
Şu yine sizden aldığımız şu cümleyle kapatabilir miyiz? Burada dünyanın aydan görünüşü. Evet. Dünyamız bu, gezegenimiz bu. Bitmez tükenmez zannettiğimiz, evet. Bitmeye tükenmez.
Evimiz bu.
Evimiz bu. Sevgili gezegenimizin birkaç bin yıl içinde yaşamsız bir gök cismi haline gelmesini istemiyorsak onun tüm özelliklerini öğrenmek zorundayız.
Ben de bir reklam yapabilir miyim? Buyurun. Kendi adıma?
Elbette.
Jeolojiye buyursun millet. Jeoloji okusunlar, coğrafya okusunlar. Çok ihtiyacı var Türkiye'nin. Evet. Herkes gidip işletme okumaz.
Evet. Jeoloji ve coğrafya. Değerli izleyenler programımızın sonuna geldik. Sayın Celal Şengör'e bu çok zevk aldığım, bütün programlarından zevk alıyorum zaten. Bu program için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta başka bir konuyu görüşmek üzere de sizleri bekliyorum.
Bana bu fırsatı verdiğiniz için ben de size teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim, estağfurullah.